Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Nisan 2022 günlerden pazartesi, bir haftaya daha yüklü bir gündemle başlıyoruz. Hafta sonu hem Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da yürüttüğü özel harekatla ilgili gelişmeler vardı. Dünya çapında notları aktaracağım size. Bütün bunların ekonomik etkileriyle ilgili gelişmeler vardı. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Kiev'i ziyaret ettiler. Oradan Polonya'ya geçtiler. Açıklamaları vardı. Rusya Federasyonu lideri Vladimir Putin'in açıklamaları var. Ukrayna istihbaratının, Batı istihbaratının teşviki ve desteğiyle Rusya içerisinde suikastler gazetecilere özellikle planladı ve bunu savuşturulduğu yolunda, ismini de FSB açıklamış durumda. Asya kanadında Çin dışişlerinden sert açıklama var. Amerika'ya yönelik Solomon Adaları'yla savunma anlaşması Amerikan müttefiki Avustralya'yı öfkelendirmiş gözüküyor. Hatta basında Solomon Adaları'nın işgalinden söz ediliyor. Amerikalılar da Solomon Adaları'ndaki demokrasiye el atmış durumdalar. Tabii Ukrayna krizi Almanya'da büyük tartışmalar yaratmış vaziyette. Onunla ilgili notlarım da olacak, size aktaracağım. Bütün dünyada yankı yarattığı aşikar. Özellikle tabii ekonomik koşullar pandemiden çıkışta daha da zorlaşmış vaziyette. Avrupa çapında özellikle Almanya'yı etkileyen hususlar var. Bunun dışında tabii dünyadan da haberler aktarmaya çalışacağım sizlere. Dün Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirildi. Beklenen oldu. Emmanuel Macron bir kez daha seçilmeyi başardı. İkinci kez seçilen, yanılmıyorsam üçüncü lider oldu. Genelde çok ikinci kez seçmeyebiliyor Fransızlar. Marine Le Pen partisini merkez sağa çekmişti. Muhafazakar politikacı, babasıyla köprüleri atmış, kavga etmişti. Partiden atmıştı onu. Epey bir yine puan kazanmış gözüküyor ama yeterli olmadı Macron karşısında. Herhalde solun da etkili olduğunu söylemek lazım. Yaklaşık iki hafta önce Mine Kırıkkanat'la konuşmuştuk. Uzun yıllar Fransa'da yaşamış, Fransız toplum yapısını, siyasetini iyi bilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı konuğum olacak. Çok kısa bir süre önce kendisiyle Fransa seçimlerini değerlendirdik. Kayıt olarak yayınlayacağız programın sonunda sizlere. Tabii Türk dış politikasından başlıklar var size aktaracağım. Özellikle de hafta sonu yoğundu. Hem Filistin'deki gerilimler, hem 24 Nisan Ermenilerin soykırım olarak gördükleri tehcirle alakalı açıklamalar Joe Biden'dan geldi. Ankara'dan tepkiler geldi. Türkiye'nin Irak harekatı var. Ve bir de bir flash haber, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından açıklandı. Suriye'ye asker taşıyan Rusya uçaklarına hava sahasını aslında olması gerekenden bir ay önce kapattıklarını duyurdu. Bu da çok dikkat çekici, Orta Doğu'da bir gelişme idi. Dış politikayı da aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince söyleşiye kadar olan süreçte. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal frekanslarımızdan bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden, internet üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Avrupa'nın sansür ve karartması altında tabii Telegram'dan da bir kanal açılmıştır. Radyo Sputnik'ten de yine bizi Telegram üzerinden dinleyebileceğinizi belirtelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Evet, gündem yoğun. Geçen hafta 19 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov çıktı ve Ukrayna'ya düzenledikleri, tabii Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, oraları da Ukrayna'nın bir parçası, oralarda da Ukraynalılar yaşıyor ve 8 yıldır bir iç savaş vardı. Onlarla birlikte operasyon düzenleniyor. İşte bu operasyonun ikinci aşamasının başladığını ilan ettiler. Biraz tabii daha sonra yapılan açıklamalarda anlaşılan hem Donbas tarafını kurtarmak, Donbas'ın doğal sınırları 2014 Kiev darbesi sonrası oluşmuş de facto sınırların ötesindeki doğal anayasal sınırlar diye anılıyor Rusya'da ve Donetsk ve Lugansk'ta, hem de Kırım'a uzanan, Mariupol'de içeren bir bölge Donbas, çünkü bir kara koridoru oluşturulması. Hatta Transdniester'e bir çıkış, dolayısıyla Odessa ile ilgili ne yapılacak diye herkes merakla bekliyor. Bir yandan tabii birazdan aktaracağım, NATO'dan ve ABD'den sürekli Ukrayna yönetimine ağır silah sevkiyatı yapılıyor. Rusya Federasyonu ise bu silahları daha önce söylediği gibi vuruyor. Odessa bölgesinde bir lojistik terminalin devre dışı bırakıldığı haberi geldi. Hafta sonu da yine İHA'ların devre dışı bırakıldığı, petrol rafinelerinin, tesislerin vurulduğu haberleri geldi. Moskva kruvazörü ile ilgili açıklama geldi, batmıştı hatırlayalım. Neden battığı tam olarak netleşmemekle birlikte Ukraynalılar biz vurduk diyorlar. Rusya'da içeride bir patlama ve yangın çıktığını ve Sivastopol'a çekilirken geminin battığını söylemişti. Bir askerin öldüğü, 27 kişinin kayıp olduğu yolunda açıklama geldi yine hafta sonunda. Ama denizcilerin büyük kısmının görevlerinin başında olacağı da vurgulandı. Bugün de Bryansk'ta bir patlama, Rusya tarafında bir petrol deposunda, daha önce Kursk bölgesinde de İHA'lar durdurulmuştu. Acaba Ukrayna'nın saldırısı mı diye sorular yöneltiliyorlar sahadan. Belki böyle özetleyebilirim. Mariupol'de limandaki Azovstal metalürji tesisinde sıkışmış Azak taburu, neonazi Azak taburu ve bir takım sivilleri de rehin tuttukları belirtiliyor. Orada insani koridor açılması gündeme getirildi. Alman gazeteci Thomas Röper bu arada yine Mariupol yakınlarında Melitopol sakinleriyle konuşmuş ve Nazilerin misillemelerinden korkanların Rus askerlerinden gitmemelerini istediklerini söylüyorlar. Zaten Güneydoğu hattındaki bütün sivil tanıklıklar neonazi taburlara tepkileri ifade ediyor. Telegram kanallarında bolca bulabilirsiniz. Rusya'dan bir şikayet edenini görmedim. Tabii ki bu operasyon, bu özel harekat eğer başlamamış olsaydı 16 Şubat'ta Ukrayna ordusunun başlattığı saldırılar vardı. Bunu da hatırlamak gerekiyor. Herkes 24 Şubat'tan bahsediyor ama onun öncesinde Ukrayna tarafından saldırılar gerçekleştirilmişti. Şimdi tabii buradaki aşırı milliyetçiler sivillerin tahliyesini engelliyorlar ve onlara yönelik de insani koridorlar açılıyor. Geçen hafta Vladimir Putin saldırmayın, zaten kordonu alınmış durumdalar diye bir talimat vermişti. O talimatın bozulduğuna dair henüz bir işaret yok. İçeride artık ne kadar yiyecekleri içecekleri varsa, çok da tüneller olduğu söyleniyor, devasa bir tesis, kalsınlar bakalım diye. Ama tabii siviller büyük bir sorun Rusya Federasyonu açısından. Neonazilerden ziyade asıl mesele siviller efendim. Birazdan aktaracağım size. Bugün yine insani koridor açılmasından bahsediliyor. Umarız bu başarılı olur. Çok ağır tahliyeler gerçekleşebiliyor. Rusya düşmanlığı ve ırkçılık Batı dünyasını tamamen sarmış durumda. Size aktarıyorum. Vodkalar, Rus kedileri diye kısaltarak söylüyorum ama Ivan Turgenev, ünlü Rus yazarı, 198 yıllık kendisini diktiği bir ağaç, meşe ağacı, efendim Avrupa'da yılın ağacı yarışmasından diskalifiye edilmiş. Neden? Rus ağacı olduğu için. Artık bu hallere düştüler. İsviçre merkezli Zürich Sigorta Grubu yanlış anlaşılmamak için Z harfini kaldırmış logosundaki bu özel harekatı, zafer için anlamına gelen Z harfini kullanıyor Rusya Federasyonu. Bundan kaynaklandığı anlaşılıyor. Bir de Ukraynalılar biraz bir gaf yapmışlar. Şimdi orada da bir Rusizm diye bir uyduruk bir şey çıkarttılar. Faşizmle bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Enteresan olanı, kendi saflarında savaşanlar bizzat Nazi işbirlikçisi Banderistler. Kendileri neyse başkalarını kendilerinin olduğu şeyle suçlamak. Çok tanıdık, aşina olduğumuz bir şey burada da geçerli. Fakat işin Japonya kısmında biraz fazla büyük gaf yapmışlar. Japon İmparatoru Hirohito'yu Hitler'le aynı kefeye koyan bir video. 1945'te faşistlerin yenildiği, yenilen faşistler de bu arada kendi sahiplendikleri faşistler. Yenenler de Sovyetler Birliği tabii. Yani tarihi tersine çeviriyorlar. Klasik Amerikan tarzında, öyle söylemek lazım. Tabii büyük bir tepki çekmiş Japonya. Bunun çok uygunsuz, münasebetsiz bir tutum olduğunu duyurmuş kabine sekreteri. Son derece esef vericidir deyince Ukrayna'da özür dilemiş, hükümet özür dilemiş. Japonya Büyükelçisi Ukrayna'nın da Sergi Korsunski de videonun yaratıcılarının tarihten anlamadıklarını söylemiş. Ben Ukrayna'da tarihten anlayan kimseyi bıraktılar mı çok emin değilim. Muhalefeti çünkü saf dışı etmişlerdi, biliyorsunuz. Böyle bir küçük çaplı bir rezalete de imza atmışlar. Güncel aktüel politika bağlamında tabii ki Hirohito Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Hitler, yani Ukraynalı banderistlerin de işbirliği yaptı. Hitler Nazileriyle aynı safta savaşmasının önünü açmış bir isim. Onu kurtaranın da daha sonra nasıl ki Doğu Avrupa'da Nazilere kol kanat gerdiyse de Japonya'da da yeni Japonya'yı, anayasasını yazdırıp işte siyasetini dizayn eden Amerika olduğunu, Hirohito'yu sahiplenen kol kanat gelenin biliyoruz. Ama Japon kültürü açısından tabii başka bir yere oturuyor ve bu savaşta pek de real politiğe uygun davranmamış Ukraynalılar. Şimdi bugün Rusya Federasyonu lideri Putin'in açıklamaları var. Bu dikkat çekici açıklamalar. Batı'nın savaşta kaybettiği için enformasyon alanına yüklendi ama orada da bir fiyasko yaşadığını söylemiş ve işi Rusya'yı içeriden çökertmek için sabotajlara döktükleri ve ünlü bir Rus gazeteciye yönelik suikast girişiminin Federal Güvenlik Servisi tarafından, FSB tarafından önlendiğini söylemiş. FSB de açıklama yaptı bu konuda. Ve Vladimir Solovyov, hepimizin de takip ettiği bir isim, aşırı sağcı, nasyonel sosyalizm yasaktır Rusya Federasyonu'nda devlet yasalarıyla. White Power, beyaz güç diye Rusya'da maalesef böyle oluşumlar var ama dediğim gibi yasal olarak nazizmle aynı şekilde algılanıyor. İşte oradan bir takım Rusya vatandaşlarına bu işi yaptırmaya kalkıştıkları anlaşılıyor Putin'in sözlerinden. Tabii Putin başka şeyler de söylemiş. Ukraynalı uşaklarını demiş, Amerika ve Avrupa'daki üst düzey diplomatlar muharebe sahasında zafer kazanmak için tüm imkanlarını kullanmaya çağırıyor. Bizi şaşırtıyor bu. Tuhaf bir diplomasi yürütüyorlar, yani barış istemiyorlar demeye getiriyor. İmkansız olduğunu anladıkça böyle suikast gibi şeylere yöneliyorlar demiş. Ama biz Batılı istihbarat servislerinin danışmanlarının isim isim hepsini biliyoruz demiş. Neonaziler ve yabancı paralı askerlerin uluslararası hukuk ihlallerine dair elimizde de çok sayıda bulgu var demiş. Baskılara rağmen Rusya iş dünyasının yaptırım saldırganlığı koşullarında gayet iyi performans sergilediğini dile getirmiş. Böyle meselelerden bahsetmiş. Yarın Moskova'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ağırlayacak. Bugün Türkiye'de Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacak. Sonra 28'inde de Kiev'e geçecek. Nihayet bir iki ay sonra bir böyle bir barış girişiminde bulunuyor. Bakalım etkisi olacak mı? Amerika'ya rağmen pek bir şey yapmasını beklemek mümkün değil. Özellikle Avrupalı sosyal demokrat politikacılardan, eski politikacılardan bir tanesi olduğu için tabii Amerika'nın sözünden dışarı çıkabilir mi BM Genel Sekreteri? Ben çok fazla emin olamıyorum. Bugüne kadar çok etkisiz bir genel sekreterlik yürüttüğü. Tabii biz gazeteci olarak Kofi Annan'ın dönemini hatırlıyoruz. Amerika'nın Irak işgalinin ne kadar sahtekarlık üzerine kurulu olduğunu kendisinin açıklamalarından ve tepkilerinden anlayabiliyorduk ama Kofi Annan gittiğinden beri BM'ye doğru düzgün bir genel sekreter de zaten seçilebilmiş değil efendim. Şimdi geçen hafta Sergey Lavrov Ukrayna ile barış görüşmelerinin yavaş ilerlediğini söylemişti. Ve özellikle tabii bunda da Batı'nın, Amerika'nın etkisi. Yani Amerika eğer Zelenski'ye barış yap derse Zelenski barış yapar. Bana sorarsanız yapma derse yapmaz. Öyle bir durumla karşıyayız bugüne kadarki tavrından da zaten çok net bir biçimde anlaşılıyor. Zelenski Azovstal'daki güçler yok edilirse barış biter demişti ama görüyorsunuz Azak taburu, neonazi, Biletski'nin bildiğimiz aşırı sağcı, bildiğimiz banderist Azak taburunu sahipleniyor Zelenski neyseler o diyerek de sahiplenmişti Amerikan medyasına. Bu konuyu sormuşlar Sergey Lavrov'a ve o da demiş ki biliyorsunuz ki yani biz ultimatomları tolere etmeyiz demiş Sergey Lavrov. Herhangi bir biçimde sınıflandıramıyorum bile Zelenski'nin açıklamaları. Neden bahsettiğini anlayıp anlamadığından emin değilim demiş. Hakikaten dikkat çekici. Şimdi tabii Rusya açısından bu Ukrayna'yı bir sıçrama tahtası olarak kullanan Amerika ve Britanya'nın Karadeniz'de donanma üsleri falan planlayan Ukrayna tarafında bir saldırısı ve o saldırı planlarının suya düşürülmesi, tabii Minsk anlaşmalarını Kiev'in uygulamıyor olması bunun en baş sebebi. BM onaylı anlaşmaları bilerek çöpe attılar ve işler bu raddeye de geldi. Amerikalı İngiliz eğitmenlerin Ukraynalı neonazileri uzun süredir eğittiğini de biliyoruz dediler. Sosyal medyada görüntüleri bile yansımıştı. Ben hatırlıyorum 200 sene önce Amerikalı subaylar bildiğimiz azakçılarla böyle omuz omuza silahları gösteriyorlar kendilerine. İngilizler var, Fransızlar var. Hepsi var aslında. Dolayısıyla Rusya'nın bakış açısı bu da o gördüğü fotoğraflardan bu şekilde şekilleniyor. İşin müzakere kısmı ayrı tabii. Burada ben geçen hafta da aktarmıştım size. NATO'nun Rusya'yla doğrudan bir hani Ukrayna'yı kullanarak değil doğrudan bir savaşa girecek silah sistemlerinin eksikliğinden yakınan yetkililer var. Açık biçimde de bunları dile getiriyorlar. Dolayısıyla Ukrayna üzerinden veriliyor bu savaş. Rusya'da S-500 sistemlerinin bu arada seri üretiminin başladığı haberi geldi. Almaz Antey şirketi CEO'su bu silah üretimi en büyük silah üreticilerinden bir tanesi Rusya'nın. Bunlar neden önemli diyeceksiniz. Tabii ki silahlanma iyi bir şey değil ama içinde yaşadığımız yeni sömürgeci ortamda biliyorsunuz Batı kafasına göre kendi jeopolitik çıkarı neredeyse oralarda başka şeyler talep ediyor. Başka yerlerde başka şeyler talep ediyor ve bu saldırganlıkların hiç de sonu gelmiyor. Onu da görüyoruz. Dolayısıyla ülkelerin kendi savunmalarını düşünmeleri kadar doğal bir şey yok. Son 30 yılda çok fazla savaş görüldü. Amerika'nın üstelik yalan dolanla girişilen savaşları hepimiz gördük. İşin müzakereler ayağında pek bir şey yok hafta sonunda. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan aktaracağım temasları oldu ama Rusya Dışişleri İstanbul'da Kuleba ile Lavrov'un görüşmesi için bir hazırlık yapılmadığını söyledi açıkça. Bunun için mutabakat lazım deniliyor. Henüz öyle bir şey yok. Zelenski fikir değiştirmiş yine. Bu sefer Rusya'nın çözüm önerisine verilecek yanıt üzerine çalıştıklarını söylemiş. Geçen hafta ben görmedim demişti. Danışmanı görmüş, o görmemiş herhalde. Başka türlü çünkü izah etmek mümkün değil. Bugün Antony Blinken ve Lloyd Austin Pentagon şefini ağırladı. Kiev'de tabii gündem silah talebiydi. Yani müzakere yürütüyor ama silahları da istiyor, talep ediyor. Büyükelçilik, Amerikan Büyükelçiliği açılacak. Yeni Büyükelçi, Slovenya Büyükelçisi Bridget Brink olacakmış Amerika'nın bu duyurulmuş vaziyette. Böyle bir çerçeve var. Joe Biden'a gelince o kendisi yine bir etkinlikte boşlukla el sıkışmış. Sık sık yapıyor bunları. Trump'ın Amerika'da çok sert çıkışları var. Rusya'ya yönelik sert çıkışlar bunlar. Ünlü İngiliz gazeteci, televizyoncu Piers Morgan'a konuk olmuş sansürsüz programına ve orada yani hem Biden'a hem Putin'e çıkışmış. Ben başkan olsaydım diyor Putin'e şöyle derdim, şunu derdim diyor. Ama bunu diyemiyorlar. En kelimesi N harfi yani nükleer anlamına geliyor. Ben en kelimesi diyorum diyor. Bunu yapamazsın. Putin her gün kullanıyor diye sallamış bir de tabii her gün kullanmıyor elbette. Sorulduğu zaman yanıt veriyorlar. Ama Biden diyor bu ve diğer dünya liderleri Putin'in ağzının payını veremeyecek kadar korkak demiş Donald Trump. Herkes o kadar çok korkuyor, o kadar çok korkuyor ki korktukça daha çok kullanıyor demiş. Bu Sarmat, Rusya'nın Sarmat kıtalar arası füze sistemleri başarıyla geçen hafta denenmişti. Başkan olsaydım Putin'in tehditlerine ABD'nin denizaltı filosunu, nükleer cephaneliğini öne sürerek yanıt verirdim. Biz sizden daha güçlüyüz derdim falan demiş. Tabii bir takım askeri uzmanlar pek böyle şeyler söylemiyorlar. Özellikle hipersonik sistemler ve sarmatların caydırıcılığı, hatta hipersonik silahları da taşıyabildiği söyleniyor. Bu kıtalar arası dediğimiz 18 bin kilometre gibi bir şey gördüm ama yanlış uydurmayayım şimdi size. Hakikaten önemli bir deneme bu. Evet, NATO askeri cephesinde bir dikkat çekici iddia var. Yunanistan'ın başbakanı Kyriakos Mitsotakis yeni değil aslında. Ukrayna Savaşı da değil başlangıcı. Hatta yaklaşık 1,5 sene oldu. Amerika'ya dede ağacı açtılar ve Balkanlar hattından Rusya'nın çevrelenmesi için oralara silah sevkiyatları için bir rota oluşturdu Yunanistan. Tabii Rusya Federasyonu'yla Ortodoks ortaklığından kaynaklanan eski ilişkileri, güçlü geleneksel ilişkileri vardı. Miçotakis bunun yerine transatlantikçi bir hat seçti. Şimdi iddiaya göre yakın çevresinden bir kaynak NATO Genel Sekreterliğine oynadığını söylemiş Miçotakis'in. Tabii Türkiye'de herhalde antenler biraz böyle havaya kalkar bu iddia üzerine. Tabii olabilir mi bilmiyoruz ama en son NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi aslında bu sonbaharda doluyordu. Rusya'nın Ukrayna müdahalesi üzerine 2023 sonbaharına, Ekim ayına kadar uzatıldı. Eski Norveç Başbakanı kendisi. Tam da o dönemde Miçotakis'in başbakanlığı sona erecek. Hani oradan belki NATO Genel Sekreterliğine zıplamak istiyor diye bir iddia ortaya atılmış vaziyette. NATO hareketli. Haziran ayı yaklaştıkça daha da hareketlenme olacak. Finlandiya üyelik başvurusunu Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto söylemiş bunu. Ertelemenin bir anlamı yok demiş. İsveç'le beraber NATO'ya üye olup olmayacaklarını göreceğiz ama zaten Batı bloğunun parçası Finlandiya'da, İsveç'te bunu biliyoruz. Dolayısıyla aktüel olarak NATO ortaklıklarının tam olarak neyi değiştireceği biraz tartışmalı. Bunu Batı'da böyle çok göz korkutmak için yapıyorlar, dile getiriyorlar sürekli ama yani hani ben çok anlayamıyorum doğrusu söylemek gerekirse. İsveç biliyorsunuz acayip bir silah pazarını, silah üreticisi aslında. Hem barış konferansları düzenlenir sürekli Oslo'da, bir yandan küçük küçük İsveç köylerinde, kasabalarındaki silah, üretilen silahlar da Orta Doğu'ya pazarlanır. Zaten hepsi bir şekilde Avrupa Birliği çerçevesindeki ülkeler. Dolayısıyla NATO'ya girdikleri zaman ne değişecek? Oraya nükleer silah mı konuşlandıracak NATO mesela? Bu bir soru olabilir. O zaman işler tabii ki değişebilir. İngiltere, Britanya, Ukrayna'nın batısındaki milliyetçi Ukrayna'nın kalbi Lviv'e sabotaj uzmanları göndermiş. Polonya 1,5 milyar euro değerinde silah tedarik ettiğini duyurdu başbakan. Bir yandan başbakan Matez diyor ki, Morawiecki diyor ki, korkarım ki yakında Rusya ile kırılan zincirleri yeniden kurmak isteyenler olacak diye bir öngörüde bulunmuş. Çekya hükümeti savunma bütçesini arttırıyor. Umarım ekonomik krizle karşılaşmazlar. Hatta Tayvan, Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım, dördüncü yardımı bunlar, bunların bunu açıklamışlar, Dışişleri Bakanları görüşmüş. İsviçre ise Almanya'nın taleplerine rağmen ürettiği ağır silahlar, askeri teçhizatı Almanya üzerinden Ukrayna'ya sevk edilmesini reddetmiş, rivayet o. İsviçre'nin Sonntag Zeitung gazetesinin iddiası bu. Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'in hafta sonu açıklamaları var. Ukrayna'nın jet hızıyla Avrupa Birliği üyesi yapılmasıyla ilgili alınmamalı Avrupa Birliği'ne demiş kendisi. Leh kentinde bir medya zirvesi toplamışlar. Ukrayna'ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Fakat bu onların AB üyesi yapmamızı, onları ve hatta aday statüsünü almamızı gerektirmez demiş. Avrupa ekonomik alanını alabiliriz, ilişkilerimizi geliştirebiliriz demiş. Kolay olmayacak bu. Jet hızla şimdi Avrupa Birliği üyeliğinden bahsediyorlar ama zaten tabii bu haliyle nasıl üye olacak o da soru. Gerçi Kıbrıs'ta bölünmüş adada Rumları aldılar, üye yaptılar. Yunan vetolarını aşamıyorlardı başka şekilde. Belki de olabilir tabii, yani ona bir şey diyemiyorum ama yani zaten artık ne fark eder? Avrupa Birliği'nin temsil ettiği hangi değerler var ki farklı olarak? Yani Ukrayna'yı da alır, efendim Libya'yı da alabilir isterse Avrupa Birliği, istediği ülkeyi alabilir tabii ki yani. Türkiye'yi almıyorlar bu arada. Evet, şimdi Almanya Maliye Bakanı Lindner, Hür Demokrat Parti'den Ukrayna'ya ağır silah gönderme çağrısı yapmış. Geçen hafta aktarmıştık, bu hafta da bakacağız buna tekrar. Çünkü tartışmalar Almanya'da iyice kızışıyor. Scholz açıkça enerji yaptırımları işe yaramıyor diyor. Yani dönüp dolaşıp bizi vuruyor diyor. Fakat büyük baskı altında, ağır silahlar da işe yaramıyor. Üstelik de 3. Dünya Savaşı çıkabilir, nükleer savaş çıkabilir, NATO-Rusya Savaşı. Bence var NATO-Rusya Savaşı ama dolaylı yoldan var. Ama doğrudan çıkabilir. Adam bunu açıkça dile getirdi. Geçen hafta aktardım ben size. Zaten Almanların anketlere göre yarısı ağır silah gönderilmesine karşı çıkıyor. Şirketlerin yarısı, Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü anket yapmış ve Alman şirketlerinin yarısı Rusya'ya yaptırımların artan enerji maliyetleri sebebiyetiyle kendilerini vurduğunu, yatırım yapamaz hale geldiklerini ve ayrıca da dörtte biri fiyat şokuyla yüz yüze kalacaklarını dile getiriyor. işten çıkartmaları %14'ü bu yüzden işten çıkartmaları değerlendirdiklerini dile getirmiş. Yani böyle bir böylesine, yani şimdi dünyada ilk defa böyle bir operasyon yaşanmıyor. Sınır ötesi operasyon yaşanmıyor. Çeşitli gerekçelerle beğenin beğenmeyin. Türkiye'de Irak'a operasyon yapıyor örneğin. Ya da işte Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha henüz kurulmadan darbe olduktan sonra gerçekleştirdiği barış harekatı var elbette. Dünyada pek çok örnek var. Yani Amerika'nın işgallerini saymıyorum. Ama hani böyle tepkiler, böyle yaptırımlar hiç gerçekleşmedi. Şimdi diyeceksiniz ki Amerika istediğini yapar, istediğine yaptırım uygular, istediğini işler, ona ne falan. Tabii böyle düşünüyorsanız yapacak bir şey yok. Biraz o zaman iş güce kalıyor. Gücü olan yapıyor oluyor. Böyle bir dünyayı 30 yılda uğraşıp yarattılar açıkçası. Şimdi de böyle sızlanıyorlar. Hem yaptırım uyguluyorlar, yaptırımlar kendilerine zarar verince de ay biz zarar görüyoruz diyorlar. Çok enteresan bir bakış açısı. Velhasıl sonuçta Almanya'nın eski başbakanı ki Rusya'ya yakınlığı ile sürekli olarak Batı medyasında nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl Amerika'ya yakın olmaz da Rusya'ya yakın olabilir? Hani millerle mi ölçeceğiz bu işi falan? Schröder, Gerhard Schröder eski sosyal demokrat lider New York Times'a konuşuyor. Diyor ki Rusya'nın ender bulunan ham madde ve enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Yani arkadaş yani ne yapalım? Rusya'yı uzun süre ne siyasi ne de ekonomik olarak izole edebilirsiniz. Yani Suriye'den, Irak'tan bahsetmiyoruz demiş özetle. Bu sadece petrol ve doğalgaz değil, nadir toprak elementleriyle ilgili. Bunlar ikame edilemeyen ham maddelerdir kardeşim. Bu maddeleri almak zorundayız. Almazsak batarız diyor. Açıkça doğru ifade etmiş durumu. Aydınlardan ilk defa Almanya'da. Almanya kamuoyu tabii tek taraflı haber aldığı için sansür ve Avrupa Birliği değerlerine genel olarak uymayan sansür ve karartmayla karşı karşıya olup da Ukrayna'da kime yardım ettiklerinden bile bir haberler aslına bakarsanız. Bu yüzden savaşlarda gerçekler hep gömülür ama bu sefer daha falan gömülüyor. Dolayısıyla Alman aydınların Scholz'a yazdığı açık mektup dikkat çekici. Almanya dahil NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikini derhal durdurup barış bir an önce ateşkes ve barışa ulaşılması çağrısı yapmışlar. NATO'nun savaşı uzattığını, çözümü uzaklaştırdığını söylemişler. Amerikalılar zaten biz uzatmak istiyoruz bilerek Rusya'ya zarar versin diyorlar. Savaş suçu istemiyorsanız bitirmek gerekiyor demişler. Mantıklı. Nükleer savaşa yol açabilir, insanlığın sonu olur demişler. O da çok mantıklı. Tek gerçekçi, insancıl alternatif demişler. Uluslararası hukuk ihlal eden şiddet karşısında geri çekilmek ne kadar acı olsa da uzun ve meşakkatli bir savaşın tek gerçekçi ve insancıl alternatifidir demişler. Yani Afganistan savaşı yasa dışı savaşı 20 sene sürdü yani. Düşünün değil mi? Hani ilk defa savaşla yaşamıyoruz. Acil ateşkes her ne kadar Rusya'nın bu operasyonunu kınıyor olsalar da Zelenski'nin Moskova'ya tekliflerini yaptığı teklifleri kendi yaptıklarını hayata geçirmesi talebi var. Ayrıca müttefik ülkelerinde Rusya'ya güvenlik garantileri vermesini talep etmiş Alman aydınları. Doğru bir şey yapmışlar. Zaten güvenlik garantisi vermedikleri için bir yönü de bu resmin birkaç unsuru var tabii ki. Böyle bir sonuç yaratmış durumda. Rusya ve Çin'le birlikte yeni barış mimarisi inşa edelim diye de bir teklif içerisindeler Alman aydınları. Yani gazeteciler, barış toplumu, vakıfların üyeleri, doktorlar, siyaset bilimciler, önde gelen hukukçular var bunların içerisinde. Scholz'u belki destekleyecek bir unsur olabilir Alman kamuoyunda. Evet, Macron'un açıklamaları var. Birazdan seçimlere geleceğim. Rus doğalgazına ambargo uygulamayı henüz düşünmediklerini açıkça dile getirmiş. Putin'le konuşmaya devam etmek zorundayız demişti hafta sonu. Etkileri yani bütün bunlar şimdi yaza giriyoruz ama 6 ay sonra günümüzü göreceğiz demeye de getirmiş işin açıkçası. Şimdi Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği ülkelerine mektup göndermiş. AB şirketlerinin, özel şirketlerinin Rusya'dan alacakları gazı ruble olarak ödeyebilecekleri. Bunun mekanizması yaratıldı zaten. Euro işte neyse hesabı açılıyor. Ondan sonra ruble satın alınıp paralel hesaba konulunca satış tamamlanıyor şeklinde. Bu konuya da bir yeşil ışık yakmışlar gibi gözüküyor. Ayrıca Britanya'da Gazprom Bank'a izin vermiş. 31 Mayıs'a kadar bankaya ve bağlı kuruluşlara yapılabilecek. Mart ayında yaptırım listesine koymuşlardı. Britanya'da da enerji çok büyük sıkıntı. Şimdi bakalım para transferine izin vermesi, bu tabii Peskov hemen pragmatik bir nitelik taşıyor diye değerlendirmiş, nereye varacak? göreceğiz. Polonya Avrupa Birliği'ne karar alırsa Rus rublesiyle ödeyebiliriz derse öyle yaparız demiş. Böyle bir şey. IMF'in Avrupa Rus gazının yokluğunda en fazla 6 ay dayanabilir saptaması var. Avrupa Dairesi Başkanı Alfred Kammer bunu dile getirmiş. Yani kışa kadar daha uzun bir süre devam ederse büyük olumsuz sonuçları olur demiş efendim. Şimdi Azerbaycan ve Ermenistan eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri ruble ticarette kullanılacağını dile getiriyorlar. Hindistan'la da Merkez Bankası ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını ele almaya iki ülke merkez bankaları ele almışlar. Aynı zamanda Fransız Renault Avtovaz yani Lada'dan çıkacak Mayıs sonunda hisselerini devredecek ve Çinli yatırımcılar bekliyorlarmış Renault'un yerini almak için. Böyle bir çerçeve var. Rusya'da anket yapmış Vizyom, bu kamuoyu araştırma merkezi, Putin'e güven oranı %80'den fazla çıkmış efendim. Ve hükümete dair de yine %60'larda hükümet daha düşük gözüküyor. Başbakan'a %64.4 çıkmış. Evet, işin Asya ayağı Amerika, Çin'le de bir yandan epey bir dalaş içerisinde. Tayvan'ı sık sık dile getiriyorlar. Çin'in tatbikatı oldu en son orada. Kongre üyeleri Amerika'nın Tayvan'ı ziyaret ettiler. Tek Çin politikası var Amerika'nın ama onun arkasından dolaşmanın yasal, kendi çıkarttığı yasalarla yolunu bulmuş bir Amerika uzun süredir zaten. Fakat Rusya konusunda Çin'e gerekli geri adımı attıramadılar. Yani Rusya ile hiçbir şekilde aynı resimde olmasını istemiyorlar. Çin de haklı olarak, yani siz neden bahsediyorsunuz? İlk defa mı bunlar yaşanıyor? Siz neler yaptınız şu 30 yılda? Yani yapmadığınız şey yok diye açıklamalarda bulundu. Çin'le ticaret bir sıkıntı Amerika için tabii. Hazine Bakanı Amerika'nın, enflasyon yüksek Amerika'da oradaki normal ortalamaya göre kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Trump döneminde Çin'e karşı konulmuş gümrükleri yeniden indirme stratejiyi gözden geçireceğiz diye ifade etmiş. Ama siyaset arenasını kızıştırıyorlar tabii ki. Bugün Çin Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamaları var. ABD'nin BM şartının anlamından bahsettiğini ama herkes tam aksini yaptığını, ABD'nin hep bildiğini söylemiş. Yugoslavya, Irak, Suriye ve diğer bölgelerde BM Güvenlik Konseyi onay vermediği halde güç kullanımına Amerika ve NATO'nun bypass ederek başvurduğunu anımsatmış. Egemen devletlere savaş açıldığını, 300 binden sonra fazla insanın hayatını yitirdiğini biraz az hesaplamış. 26 milyon sığınmacı ortaya çıktığını Amerika'nın savaşlarında anımsatmış. Yaptırım silahını kullanmasını anımsatmış. Küçük buçuk büyük dost düşman ayırmadan 40 yıldır yapıyorlar bu yaptırımları demiş ve Amerika'yı da dezenformasyon ustası diye nitelendirmiş Çinli sözcü. Solomon Adaları üzerinden acayip bir kapışmaya dönüşüyor Çin'le siyasi düzeyde, askeri düzeyde. Tabii Avustralya burada ön planda. 2000 kilometre uzaklıkta Solomon Adaları Avustralya kıyılarına. Çin'le savunma anlaşması imzalamıştı. Ben aktarmıştım size. Avustralya medyasında Solomon Adaları'nda işgalden bile söz ediliyor. Güvenliğimiz büyük tehdit altında diye. Küba füze kriziyle kıyaslanan bir durum var. Tabii Çinliler tepki gösterdiler buna. ABD ve Avustralya'nın arka bahçesi değil. Burası bağımsız egemen bir devlet, istediğiyle savunma işbirliği anlaşmasını imzalar dedi Çin Dışişleri. Fakat tabii Amerika'nın Hint-Pasifik koordinatörü Kurt Campbell hemen Solomon Adaları'na gitmiş. Muhalefetle görüşmüş. Solomon Adaları'na demokrasi sorunlarına el atmış. Tabii sosyal medya kullanıcıları acaba Pakistan'dan sonra bir başka darbeyi Solomon Adaları'ndan bekleyebilir miyiz diye sorular. Genel taktik strateji itibariyle yöneltiyorlar. Geçen hafta aktarmıştım ben size. Xi Jinping, Çin liderinin açıklamaları olmuştu 2022 Asya Zirvesi için Boao Forumu'nda. Burada tabii onların Asya ulusları Amerika'ya karşı ince bir dille Amerika'ya karşı Asya uluslarını birlik içinde davranmaya çağırmıştı Çin lideri. Asya'da da yani sular öyle kolay kolay durulacak gibi gözükmüyor. Boris Johnson hafta sonu Hindistan'ı ziyaret etti. Ve Modi hükümetiyle görüştü. Tabii Hindistan bir yandan Rusya'dan S-400 füze sistemlerini ısrarla alıyor. Diğer yandan Rusya'ya yaptırım uygulamıyor. Ama büyük bir ülke Asya'da, Pakistan'da hani bir katakulli oldu falan ama Hindistan o kadar kolay da değil. Biraz daha dikkatli davranıyorlar. Yaptırım uygulamıyorlar mesela Türkiye'ye, tırnak içerisinde Türkiye'ye de çok yumuşak bir yaptırım uyguluyorlar S-400'lerden ötürü ama Hindistan'a hiç ona cesaret edemiyorlar. Boris Johnson'a sormuşlar tabii Rusya'nın operasyonunu. Zaferi gerçekçi bir ihtimal Rusya'nın diye bir açıklama yapmış. Enteresan. Bugün Antony Blinken'ın Polonya'daki açıklaması da Rusya başarısız oldu şeklindeydi. Tabii müthiş saptamalar yapıyor kendisi. Biliyorsunuz Amerika zaten hep başarılı oldu bütün gittiği sahalarda. O yüzden saptamalarına güvenebiliriz. Evet, şimdi tabii baskı yaptı mı yapmadı mı Hindistan'a? Tabii onlara bakmak lazım. Arka plandan ne konuşulduğunu görmek lazım. Ursula von der Leyen de aynı şekilde Hindistan'ı ziyaret edecek. İmran Han bu arada Pakistan'da kendisine Amerika'nın komplo içerideki muhalefetle komplo kurduğunu söylüyordu. Mitingler düzenleniyordu. Çok çarpıcı bir tweet attı. Bütün sosyal medya savaşçılarına teşekkür ediyorum. Amerikan komplosuna meydan okumaktaki desteklerinden ötürü diyerek ve dışarıdan ithal edilmiş hükümet vurgusu yapıyor sürekli olarak. Pakistan'da artık Nawaz Sharif'in eski başbakanın kardeşi Şahbaz Sharif başbakanlığa seçildi. Yolsuzluklarla da suçlanıyordu. Cumhurbaşkanı Türk dış politikasında Hollanda Başbakanı ile görüşmüştü. Mark Rutte ile Cuma günü Türkiye'nin yıldızı parlıyor. Zelenski özellikle arabuluculuk meselesi telefon görüşmesi yaptılar hafta sonunda da. Hulusi Akar'da Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü. BM Genel Sekreteri bugün Türkiye'de ağırlanıyor. Tabii arabuluculuk çabaları çerçevesinde. Ve hafta sonu en kritik haber Çavuşoğlu'ndan geldi. TRT'de haberde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye'ye asker taşıyan Rusya'dan sivil ve askeri tüm uçaklara Türk hava sahasını kapattıklarını söyledi. Aslında 3 aylık aralarla izin veriliyormuş. Bir ay önceden kapatılmış. Dikkat çekici olan Putin'e de Cumhurbaşkanı iletti diye yani haberi var Rusya'nın diye bir bilgi. Bu önemli. Bir yandan Putin'le Zelenski'yi tekrardan İstanbul'da Türkiye'de bir araya getirmek umudundan da bahsediliyor. Onu da belirtelim efendim. Pençe Kilit Operasyonu Irak'a devam ediyor. Onu aktarayım ve 24 Nisan'la ilgili Joe Biden'ın aynı geçen seneki açıklaması var. Soykırım olarak nitelendirdi. Osmanlı otoritelerinin Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutukladığını ve 20. yüzyılda en kötü vahşetlerden biri diye. Tabii işin hukuki kısmına bakmak lazım. Bu çerçevede ve Ankara'dan tepkiler de geldi. Özellikle Erdoğan acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim vurgusu yaptı. Çavuşoğlu tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı tepkisini gösterdi. İkiyüzlülük yapılıyor denildi. Evet, şimdi Fransa'yı konuşuyoruz. Çok kısa süre önce Mine Kırıkkanat'la konuştuk. Daha doğrusu 2 hafta önce ilk turdan sonra konuşmuştuk. Macron kazandı. Oyların 58.5'ini aldı. Marine Le Pen %41.4'te kaldı. Fransa buradan nereye gidecek? Eksende yaptığımız söyleşiyi dinleyelim.
Eksende dünyayı anlatıyor.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda'cığım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir iki hafta oldu hatta geçti. Sizinle Fransa seçimlerini konuşmuştuk. Sonuçları da aslında öngördüğünüz gibi çıktı. Herkesin beklentisi gerçekleşti. Veba ile kolera arasında diye ifadelendiriyor Fransızlar diye aktarmıştınız. Şimdi Macron ipi göğüslemiş gözüküyor %58. Biraz da sanki daha fazla, biraz çünkü sürpriz yapabilir deniliyordu Le Pen için. Ama çok da sürpriz çıkmadı. Neden çıkmadı, nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Le Pen'de sürpriz çıkmadı. Bence Le Pen'deki sürpriz işte bu %7'lik Eric Zemmour'un oylarını alması, tamamını alması oldu. Sürpriz şu şekilde bekleniyordu. Biliyorsunuz aslında Fransa'nın solcu denilen, radikal solla hiçbir ilişkisi olmayan, safrayı toplayan ve son derece oportunist bir şahsiyet olan Mélenchon'un seçmenleri Mélenchon'un verdiği yönde oy kullandılar diyebilirim. Geçen sefer konuştuğumuzda, çünkü onların yarısı vermeyebilir oy demiştik. Verdiler. Yani Mélenchon çünkü ne demişti? Le Pen olmasın. Le Pen'e kesinlikle vermeyin demişti. Macron'un adını söylememişti. Ama Le Pen'e vermeyin demişti. Ve bazı röportajlarda seçmenlerin bir kısmı sandıklara gitmemekten bahsediyordu. Yani son olarak.
Evet.
Zaten bu seçmede katılım %26 oranında bir katılım eksikliği var. Yani en az katılım olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir tanesi. Macron evet bir zafer kazandı ama bu zafer Macron'un değil. Bu zafer aslında Le Pen'in, yani babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen, faşist damgasını hak etmemesine rağmen, geçmişten gelen ve babası artık konuşmadığı, hatta partiden kovduğu Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer. Ve Macron buna göre hareket etmek zorunda kalacak. Şu anda Macron'un kendi oyu yani nüfusun yarısının çok altında yer alıyor. Macron kimseyi memnun etmedi aslında. Veba ile kolera arasındaki bir seçimde vebaya karşılık kolerayı seçtiler diyebilirim. Bütün sosyalistler, gerçek solcuların hepsi Le Pen'e karşı oy kullanmak için gittiler, Macron'a verdiler. Macron
peki,
bu durumda ne yapacak?
Evet, evet. Ne yapacak Macron? Şimdi
Macron bu durumda ne yapacak? Macron bu durumda Marine Le Pen'in %37'den %42'ye tırmanan oyunu hesaba katacak ve bundan sonra laiklik yasası daha sıkılaştırılacak. Şeylere karşı, göçmen Müslümanların istemlerine karşı daha sert bir tutum takınılacak. Yani Macron eğer kovalanmak istemiyorsa Cumhurbaşkanlığından, bu 5 yılı bir şekilde götürmek istiyorsa ve 3. kez seçilmek gibi bir şey varsa, yani istemi varsa ki bu olabilir, 3 kez de seçilebilir isterse, bir mani yok yani buna. Bu aşırı sağa kaçan, yani aşırı sağ değil ama yerleşmiş deyimle söylüyorum, milliyetçiliğe kaçan oyları hesap etmek zorunda artık. Yani bu %37'den %40 küsurlara tırmanan memnuniyetsizliği ve milliyetçiliği, kendi değerlerini, yurtseverliği ön plana alan ve yabancıların kültürlerini daha fazla bozmasını istemeyen nüfusu dikkate alarak hareket etmek zorunda. Macron zaten yani çok göçmenci, çok Arap kültürü hayranı biri değil. Şimdi daha sertleşecek. Ve Fransa'nın önümüzdeki yıllarda aslında laikliğe daha fazla vurgu yapmasını, kamu alanlarında olay çıkaranlara karşı daha büyük yaptırımlara gitmesini bekleyebiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar.
Peki şimdi burada aşırı sağdan bir korku var anlaşılıyor. Yani bir nüfusun yarı yarıya'dan fazlası oluyor. %60'a yakını. Ne anlıyorlar bu bağlamda? Yani muhafazakar sağ olarak mı, nasıl tanımlamak gerekiyor sizce? Yani
arada,
göçmenlik meselesi mi buradaki sıkıntı? Yani küreselleşmenin yarattığı göçmenlikle alakalı mı?
Göçmenlik meselesi değil. Yani ben 25 yıl, yani biliyorsunuz çok uzun süre Fransa muhabirliği yaptım. Benim en iyi tanıdığım ülke Türkiye'den sonra ve dilini en güzel konuştuğum ülkedir Fransa. Yani ben Fransız kültürüyle büyüdüm. Burada Türkiye'nin ve Türkiye gibi ülkelerin anlamayacağı bir İkinci Dünya Savaşı sendromu var. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı geçirmemiş bir ülke faşizmden diğerleri o süreci yaşamamış ülkeler gibi değil tepkileri. Çok ağır tepki veriyorlar. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda o 5 yıl süresince yaşadıkları nesilden nesile aktarılan bir kabus olarak anılıyor. Yani Almanya'da böyle, Fransa'da böyle, yani ama İkinci Dünya Savaşı'na girmemiş ülkeler ne kadar sıkıntı çekerlerse çeksinler bu psikolojiye hakim değiller. Bunu biz anlamakta zorluk çekebiliriz. Ben değil tabii, yani orada yaşadığım için biliyorum. Ama yani faşizmden ve o Almanya'nın hükümranlığı sırasında yaptıklarından inanılmaz bir psikolojik tarih süremiş. Dolayısıyla o psikolojik tarih Fransa'nın aslında daha göçmenlere yönelik dediği. Çünkü göçmenler intibak eden, uyum sağlayan göçmenlerle ilgili hiçbir problem yok. Dediğim gibi geçen sefer işte yani orduda Arap asıllılar var, işte poliste Arap asıllılar var, kamu alanında Arap asıllılar var. Onlarla hiçbir sorun yok. Fakat bir şey var ki, göçmen bölümü var ki, Fransız vatandaşlığını bile almış olsa ki Fransız vatandaşlığı her şeye rağmen Avrupa'da en kolay alınan yabancı vatandaşlık. Yani Almanya falan çok zor veriyor, Fransa daha kolay verir. O kültür olarak yani kendi dininde, kendi dilinde ve kendi örf ve adetlerinde diretiyor. Buna karşı bir tepki var Fransa'da. Göçmenlere karşı bir tepki değil bu. Zaten Fransa'nın kendisi bir göç ülkesi. Ama Polonyalılar intibak etmiş, Macarlar intibak etmiş. Ne bileyim yani İspanyol İç Savaşı'ndan gelen bütün İspanyollar, Portekiz asıllılar intibak etmiş. Bir tek Müslüman göçmen kesiminde bir direnç var. Kendi kültürü, kendi örf ve adetleri onu empoze etmeye çalışıyor. Gerçekten empoze etmeye çalışıyor Fransa'da. Ve biliyorsunuz yani en çok o aslında IŞİD'in döktüğü kan da bizim dışımızda. Yani Fransa'da, Avrupa'da en büyük kayıpları onlar verdiler. Çok teröre eylemi oldu. Yani bu anlamda bir şey var Fransa'da. Evet. Bir anti İslam şeyi gelişiyor yani. Ve suçlusu gerçekten bu kapsamda Fransızlar değil. Çünkü Fransızlar çok Katolik bir ülke de değil. Yani normal temeli Katolik ama feci bir şekilde radikal Katolik bulunan bir ülke değil. Yani evet, dinle ilişkisi son derece ılımlı idi Fransızların. Şimdi bir başka dinin empozisyona tabii ki karşılar. Şimdi evet, Macron bu memnuniyetsizliği kale almak zorunda.
Evet. Bir de Mine Hanım şeyi soracağım. Haziranda parlamento seçimleri var. Tabii Macron açıkça kendisi de dile getirdi. Beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdiler dedi zafer tabii, konuşmasında. Evet. Orada ne beklemek lazım? Etkiler mi bu süreci? Macron yönetimine etkiler mi? Yani sol, daha sol bir parlamento olabilir mi mesela, örnek olarak söylüyorum. Neyi değiştirir parlamento seçimleri Fransa'da?
Parlamento seçimleri çok şeyi değiştirir. Çünkü cumhurbaşkanlığı sistemi olmasına rağmen bizdeki gibi cumhurbaşkanının yaptığı ya ben yaptım olduğu ya da torba yasa falan düşünülemez Fransa'da. Torbalama yasalama düşünülemez Fransa'da. Her yasa parlamentoda tartışıldıktan sonra çıkar. Evet, orada da cumhurbaşkanının bir takım böyle şeyler yayınlayarak kanun hükmünde kararname hakkı var. Ama onu fazla kullanamaz. Fransa'da kullanılmaz o çok fazla. Yani çok uç şeyde ve çok eleştirilerek yapılan bir iş o kanun gücündeki kararname. Dolayısıyla önemli bir kanun çıkacağı zaman önemli konularda parlamento, bütün önemli konularda, sosyal konularda da tartışma açılır. Parlamentoda eğer Macron çoğunluğu elde edemezse bu hakikaten trajik sonuçlara yol açabilir.
Ama Le Pen elde ederse ya da sol neydi? Sağlıyorum. Efendim?
Yani parlamentoda çoğunluğu kaybedeceğini sanmıyorum. Olsa olsa çok yaklaşır birbirine ama yine de yani Macron'un ittifakı daha ileride bir kazanır diye düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığından Marine Le Pen'e oy vermeyen kesim gidip genel seçimlerde Marine Le Pen'e oy vermez. Marine Le Pen bu yönde bir çağrı yaptı ama izleneceğini, çok fazla izleneceğini düşünmüyorum.
Ekonomik olarak son bir küçük değerlendirmeniz daha. Macron'un politikaları değişir mi? Ekonomik, sosyoekonomik koşullarla ilgili emeklilik meselesinde büyük direniş sergilenmişti. Bu çerçevede hatta Marine Le Pen biraz daha kamucu olarak da görülüyor. Avrupa'daki bu yeni sağın bir belki özelliği aslında bir oradan bir beklenti olabilir. Yoksa Macron nasıl yönettiyse geçtiğimiz senelerde aynı mı devam eder?
Şöyle söyleyebilirim ancak Macron akıllıysa ekonomi politikalarını evet değiştirir. Çünkü o ekonomi politikaları, o emeklilik yasasının onun istediği şekliyle geçmeye zorladığı takdirde isyan çıkar. Bu kadar söyleyebileceğim, bu kadar yani daha fazla spekülasyon yapamam.
Evet, Fransa'da isyan ülkesi. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Mine Kırklareli değerlendirme
ederim.
için. Çok
İyi
sağ olun.
yayınlar. Çok
Çok
sevgiler.
teşekkürler.
Hoşça kalın.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'la konuştuk. Aslında birinci turdan sonra da konuşmuştuk. Ne söylediyse işte kolera veba olarak Fransa'da tanımlanıyordu. Sonuçlar bu şekilde çıktı. Macron yeniden seçildi. Kan tazelemiş gibi gözüküyor. Tabii Haziran seçimlerine de bakacağız. Bu tartışmalar Fransa, Avrupa'da tabii her şeyi belirlemiyor olsa bile genel eğilimler açısından takip etmek gereken bir ülke. Yine dejavü diyeceğimiz bir sonuç çıktı meşhur tabirle Fransa seçimlerinden. Evet, yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın diyelim.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.